Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Barış Çankı. Bugün Clio'nun E-Tech Full Hibrit versiyonunu incelemek için geldik. Ama bu sefer tek başıma değilim. Hemen gördüğünüz gibi sol tarafımda Enes, sağ tarafımda Burak. Bu arada DH ekibinde gerçekten çok fazla Clio varmış. Şöyle sağda solda gördüğünüz gibi. Hep beraber şöyle yeni Clio'yu eski Clio deneyimleyen sahiplerinden hem böyle incelemiş olacağız, hem deneyimlemelerini ve fikirlerini alacağız. Gelin dilerseniz hemen uzatmadan başlayalım. Clio E-Tech'i deneyimledim, birkaç gündür araba bende ama bu videoda farklı bir konsept yapacağız. Ben biraz daha moderatör görevi göreceğim. Eski Clio sahiplerinden tasarımı, dış tasarımı, iç tasarımı ve tabii ki aracı da deneyimleteceğiz kısa da olmak üzere. Sürüşle ilgili fikirlerini alacağım. Hemen şöyle dış tasarımla başlıyoruz ve Burak ve Enes, şimdi dış tasarımla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin arabalarınız da burada. Neler değişmiş, beğendikleriniz, beğenmedikleriniz, şöyle kısaca bir alayım.
Yani şöyle, Clio 4 alıştığımız bir tasarım. Her AVM otoparkına girdiğinde 3 araçların ikisi Clio olduğu için çok aşina olduğumuz bir tasarım ama burada tasarım bayağı değişmiş, daha vahşi görünüyor. Sanki hibrit bir araç değilmiş gibi bir görünümü var önden.
Ciğerli, agresif görünüyor değil mi?
Daha yani agresif.
Şu ön yapıya bakınca yeni Clio bana böyle agresifim, böyle motor sesim yüksek, hani böyle makasa da girerim, o izlenimi veren bir araba bana ya.
Şimdi parçalı bir ızgara var. Burada krom detaylar görüyorum. Logo zaten değişti aerodinamik yüzünden. Sonrasında çift ton kullandıkları için tamponda bunun da bir etkileyiciliği var. Yani Clio 4 ile kıyaslayınca benim aklıma ve gözüme ilişenler bunlar açıkçası. Genel manada ben önünü daha güzel buldum Clio 4'e göre.
Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum.
Arkası konusundaki yorumunu beklerim. Ben mesela Clio 4'ün arkasını daha çok beğeniyorum.
Ya arka konusu, evet, tasarım göreceli bir kavram. Bunu hepimiz biliyoruz ama ben de arka konusunda ben agresif tasarımları seviyorum araba tarafında. Çünkü araba böyle bakınca böyle bir agresif görününce bana daha iyi hissettiriyor. Bence Clio 4'lerin arka stop tasarımı böyle daha agresif, sinirli duruyor. Bu da güzel, yalan yok. Ama ben Clio 4 ile kıyaslayınca böyle düşünüyorum. Ön tarafla alakalı ekleme de yapmak istiyorum. Şimdi abi, aracın ön tarafı bütünüyle birlikte böyle teknolojiyi de yansıtıyor ya.
Evet, gerçekten ya, öyle.
Çok güzel görünüyor ya. Ben aracın ön tarafına tutuldum. Bu rengi dışında bir de bunun grisi var. Gri zaten beni aldı götürdü.
Gri çok beğeniliyor gerçekten gövde renkleri arasında. Bir de şunu soracağım. Tabii ki ön tarafta komple bir değişim söz konusu ama bu tarafın alameti farikası tabii ki şu bumerang şeklindeki gündüz ledleri. Evet. Onları nasıl buluyorsunuz mesela?
Abi gündüz ledi benim araçta da var. Biliyorsun şöyle şurada iki tane.
Bizde de var.
Ama bununla kıyaslayınca tabii.
Bu tabii ki çok daha hoş. Ya şöyle dedim ya sana, modern duruyor. Hani teknolojik duruyor. Benim hoşuma gitti. Ben yeni Clio'nun lansmanında zaten bu rengi gördüm. Bir de gri gördüm. Şu ışık tasarımı ile birlikte dedim ki tamam abi, adamlar önü bayağı güzel yapmışlar. Ben aracın genel olarak tasarımını beğendim. Şu piyano bilek detaylar. Mavi ile birlikte çok güzel görünüyor. Gri ile birlikte zaten inanılmaz iyi görünüyor. Bütçem olsa, bu arabayı alacak olsam gider grisini satın alırdım. Ya ben tasarımı o kadar sevdim.
Zaten asıl değişim ön tarafta. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tarafta yoğunlaşıyor ama yan tarafa da isterseniz şöyle bir yavaş yavaş geçiş yapalım. Yan tarafta da ufak tefek değişimler söz konusu. Nedir bunlar? Tabii ki yeni jant seçenekleri. Özellikle bizde bulunan Espri Alpin pakette en üst donanım seviyesinde şöyle gördüğümüz sanki tek bijonluymuş gibi görünen 17 inçlik jantlarımız var. Bunların tasarımı sence nasıl? Daha böyle eski, alışıldık, geleneksel tasarımlar mı gözünüze hoş geliyor, yoksa bu tasarım güzel mi?
Vallahi şimdi Burak'la bizim arabanın jantları aynı.
Evet. Çelik jant 16 inç.
Aynen 16 inç. Ama Burak, şuna bir bakınca şey diyorsun değil mi? Anasının gözü. Çok
yani
iyi görünüyor.
Bunda sanki şey, mübarek sanki Porsche ortaya bir kapak koymuş.
Evet.
Kaç torklayacağız bunu abi sorusu sanki kafada bir anda beliriyor. Ama genel olarak şekli, görüntüsü, yine o parçalı yapısı, çok kollu olması çok daha agresif gösteriyor zaten jantları.
Biz de agresifi seviyoruz arabalarda.
Vallahi güzel. Yani Clio olmasına rağmen diyeceksin ki ya niye Clio olmasına rağmen diyorsun. Ama sonuçta aracın fiyatı belli, segmenti belli ya. Ona göre de bir jant kafanda tasarlıyorsun. Bu kafanda tasarladığın janttan daha güzel.
Hibrit versiyon olunca, bir de en üst donanım seviyesi olunca, hibrit versiyon zaten 145 beygir. Hani Clio deyince işte 90 beygirlikler, 100-110 beygirlikler akla gelir ama 145 beygirden söz ediyoruz. O yüzden baktığımız zaman bu jantlar da onun sportif, agresif tasarımına ve motor gücüne uyum sağlıyor diyebiliriz. Hemen şurada da zaten çamurluk üzerinde Espri Alpin logoları. Çok güzel bence ya, yakışmış.
Her şey yakışmış. Vallahi evet. Arabada ben tasarım olarak çok beğendim. Şimdi şey diyeceksiniz, siz Clio kullanıyorsunuz diye Clio övüyorsunuz ama yok abi, araba güzel yani. Herkes bunu söylüyor, ben de öyle düşünüyorum. Bütün detayları benim hoşuma giden bir araba oldu.
Ben şimdi baştan sona Clio'yu övemem. Benim otomatik şanzımanla alakalı çok dertlerim oldu misal veriyorum. Yani onu söyleyeyim. Ama genel manada evet. Ben de zaten Clio 5'i mesela şu anda hedefleyen birisi olarak aynı zamanda 1.3 TC fişek paket. Şu anda benimkisi de 1.2 TC. Aslında ufakta senin motordu kaçtı abi?
Benim 0.9 TC.
0.9 TC. Bu da 1.6 sonra benzin bir şey.
Evet, 1.6 hibrit. 1.6 atmosferik motor var bunda. Hı-hı. Daha sonra bahsedeceğiz zaten onlardan. Aslında performans olarak seni hedeflediğin 1.3 TC'ye yakın bir performansı Hı-hı. var. Hani onu da kullanıp bunu da kullananlardan öyle yorumlar duydum ben. O yüzden senin de radarına girebilir aslında. Şöyle sıfır almaya kalksan.
Ben severim. Biraz arabayı gazlı kullanan birisi olarak şu jant, bu motor paketi, şu hızlanma değerleri sanki ben...
Bir de sonunda varım. Bir fiyatı konuşursak fiyat evet, meselesi evet. önemli detaylardan
fiyat
biri olacak.
Fiyat her zaman canımızı yakan detay oluyor. Hemen fiyata geçmeden önce şöyle bir de arkaya bakalım.
Aynen.
Ön tasarım kadar beğenmediğiniz arka kısma geldik. Açıkçası ben merak ettim. Şimdi ben baktığım zaman güzel bir tasarım görüyorum. Sizin fikriniz neden böyle? Hani Clio 4'te daha güzeldi de bunda... Çok hoşuma gitmedi dediğiniz detay hangisi oldu?
Abi bende bir çizgi olayı var. Yani şöyle ki şu stopun şu kısmında açılandırmışlar yeni yapıda. Ki Clio 5'te de öyle benim bildiğim kadarıyla.
Evet,
orada bir
öyle.
Fark yok. Bu açılandırma birazcık daha Megane'ın stoplarına benzemesine sebebiyet vermiş. O da kötü bir şey mi? Değil. Ama Megane'ın arkası birazcık daha genişçe gözüküyor ya. O kavis orada güzel bir şekil veriyor bence. Lakin bunun arkası birazcık daha minyon gözüktüğü için daha büyük stop. Daha hoş duruyor diye düşünüyorum Clio 4'lerde. Aslında kötü değil. Sadece kıyasladığımda böyle bir şey görüyorum ben.
Bu da güzel. Ama buna mesela bir karartma yapsak mesela belki daha güzel görünebilir agresif olabilir. Açısından. Ben agresif yapıyı seviyorum. Ben teknolojik ürünün genelinde söylüyorum. Agresif çok önemli. Hoşuma gidiyor benim. Ha benim arabadaki stoplar benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu kesinlikle kötü değil dediğin gibi.
Evet.
Bu da çok güzel.
Yuvalar aynı. Sadece içerideki grafiklerde biraz değişim var. Bir de Tecno ve Espri Alpine paket olmak üzere son iki üst donanım seviyelerinde bu 3 boyutlu efekt var bunda. Şu an tabii ki bizim aracımız da en üst paket olduğu için o 3 boyut efektini zaten görebiliyoruz baktığımızda. Bence çok şık duruyor. Çok yakışmış buna. Ama senin dediğine biraz katılabilirim. Biraz daha böyle agresif. Çünkü kendileri de karartma uygulamış aslında. Burada Clio yazısı.
Evet.
Zaten yeni logoda siyah detaylar var. Tampon kenarlarında böyle daha önce, daha evvel olmayan böyle sahte de olsa havalandırma çıkışlarına yer vermişler gibi görünüyor. Agresif bir tasarım söz konusu. Dediğim gibi biraz karartma
ufak
uygulansa
dokunursak daha da güzel olabilir.
Sanki biraz bütün olabilirmiş gibi geliyor. Ama genel olarak tasarıma baktığımda gerçekten Espri Alpine'in o agresif tasarımı bir bütün olarak karşımıza net bir şekilde çıkıyor.
Arkalar kampana mı disk mi?
Üst paketlerde disk olarak geliyor. Sadece bas pakette Clio'da sevmediğim şu var. Hala sadece 4 hava yastığı var. Ön yolcu ve sürücü hava yastığı ve yan hava yastıkları olmak üzere 4 hava yastığı var. Hala en üst pakette dahi perde hava yastıkları sunulmuyor. Benim tek hoşuma gitmeyen güvenlik açısından detay bu
çok
oldu.
Mantıklı.
Doğru.
Ama bunun dışında aslında alınabilecek ki birçok detayını birazdan söyleyeceğiz. Alınabilecek B segment otomobillerden en iyilerinden bir tanesi ki satışlarından da net bir
ya
şekilde
kesinlikle.
Görüyoruz.
Clio zaten hani Türkiye'nin şöyle bir çıkın, kafanızı camdan bir çıkartın. 10 dakikada belki 10 tane göreceğiniz bir araba yani Clio. Belki
çok
daha rahat. Fazla görürsün.
Ve ikinci elde satmaya kalktığında da çıtır çeliriz. Bozuk para gibi satabileceğin bir araba.
Aynen
kötü
öyle.
Anlamda demiyorum bozuk parayı da yani. Çok hızlı bir şekilde elinizden çıkartıp belki de bir üst pakette bir yeni araca geçmeniz için kolaylıkla adım sağlayabilecek bir araç diye düşünüyorum.
Hemen şöyle bir bagaja da göz atalım isterseniz. Tabii ki B segment bir otomobil. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Şöyle alttan dokunarak.
Benimki ikon paket.
Benim bagajı açınca ortaya çıkacak şaşkınlığı merak ediyorum.
Şöyle bir baktığımız zaman yani sanıyorum ki çok büyük sizin otomobillere göre çok büyük bir değişim yok.
Hayır.
300 evet. küsür litrelik bir bagaj hacminden söz ediyoruz. Zaten B segmentinin ortalama değerleri arasında. Arka koltuklar katlanıyor. 900 litrenin üzerine kadar çıkıyor. Zaten hani böyle bir otomobilden beklediğimiz değerler çok da yüksek olduğunu beklemeyiz. Sadece sizinkilerden farklı olarak sizinkiler zaten saf içten yanmalı motor, benzinli motor var. Bunda ise hibrit olduğu için bagaj zemininde 1.2 kilowatt saatlik bir küçük bataryamız var. O yüzden bagajın zemini biraz daha yüksek. Belki bagaj hacmi
tam onu diyecektim.
Ondan dolayı biraz sizinkilere göre küçülmüş olabilir ama onun dışında gayet yeterli bu otomobil için yeterli sayılabilecek bir alan evet sunuluyor bize. Zaten şöyle sağ tarafta bagaj aydınlatmamız da var. Hemen şöyle alt kısma baktığımızda da bunda acil durumlar için kullanılabilecek küçük stepnemiz var. Ona yer vermişler ama bunun da ne olduğunu söylemek lazım. Tüm paketlerde opsiyon. Yani bunu opsiyon olarak satın almanız lazım. Anladım. Espri Alpine donanım seviyesinde bile ekstra ücret karşılığında opsiyon olarak satın almanız
lazım. Bizde stepney yok değil mi?
Bizde yedek lastik arabanın altında dışarıda.
Biliyor musun? Ben bakmadım hiç.
Dışarıda arabanın üzerindeki yedek lastik sürekli eskiyor dışarıda çünkü. İçeride bir teli var, onu çıkartıyorsun, lastik lap diye
yere
düşüyor.
Ben daha yeni aldığım için biliyorsun hani. Bana yok dedi, demek ki belki alt tarafta da olmayabilir.
Var var, arabanın...
Yok, hani stepnesi yok dedi.
Bizim arabalar ikinci el bu arada, biz bir kaçıncı sahipleriyiz arabalarımızın o yüzden.
Yani derinlik açısından bakınca dediği doğru, bizim arabadaki bagaj daha derin.
Bir de batarya arkada olduğu için bizim arabaların şöyle bir derdi var aslında. Arabanın önü çok ağır, arkası çok hafif kalıyor ya. Belki bataryada şöyle biraz ağırlık dengesini sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Onu sürerken deneme şansımız olursa bir deneriz.
Evet,
şurada.
Tabii yani küçük bir batarya söz konusu ama dediğin gibi belki sizinkilere göre biraz daha ağırlık dengesini kurmuş olabilirler burada. Onun dışında senin dediğin olay tabii ki hibrit versiyon için geçerli sadece. Çünkü diğer benzin versiyonlarda batarya olmadığı için yine bagaj zemini biraz daha aşağıda kalıyor. Şöyle şuradan da tutarak
güzelce oraya bir kol koymuşlar, bizde yok o.
Evet.
Nasıl
işte,
yok ya?
Clio 5 farkı.
Mustafa bir gel abi.
Ama benim bu kol başka, daha güzel tutuluyor.
Abi çevirin şimdi ya.
kendi arabam olduğu için söylemiyorum ki cuma gününe kadar benim arabam. Bendeki daha güzel.
Bence evet. De sendeki daha güzel. Yani bizimki gördüğünüz üzere biraz dağınık. Bu arada daha derin.
Buradan net bir şekilde görülüyor. Çok daha derin olduğunu görebiliyoruz aslında.
Ya bir de ağız kısmı onda tamamen düz. Aslında aynen. Bizimkisi birazcık daha açılı. Bavul mavul içeri atarken kolaylık sağlayabilir aslında bu yapı.
Bunun daha derin olduğunu net, yani kıyasla hemen az önce onu gördüğüm için şimdi bunu görünce daha derin olduğunu görebiliyorum.
Onları zaten izleyenlere
ama
göstermek istedim.
Bataryadan kaynaklı.
İzleyenlere ufak bir komedi şovu yapıp benim bagajı açalım mı?
Kesinlikle gitmeliyiz.
Hadi gidelim.
Çok merak ettim.
Böyle bir bagaj gördüğünüzü pek zannetmiyorum.
Maalesef ben bagajdan tamamen vazgeçtim. Underground 2'deki hayallerimi gerçekleştirmek adına şöyle bir şey yaptım sevgili arkadaşlar. Burada 2 adet 800 watt çift bobin, toplamda 1600 watt monoamfi ile sürdüğüm bir subwoofer ünitem var. Hatta bagaja buradan girmiyor. Arka koltuklara yatırıyorsunuz. İçeriden bu subwoofer'ı sistemini sokuyorsunuz. Araba hatta bunun ağırlığı ile beraber arka lastik ön lastiğe göre çamurluğa 2 parmak daha yakın. Ağırlık dengesini ben bu şekilde sağlamayı düşündüm. Sizce mantıklı olmuş mu? Yorumlarınızı bekleriz sevgili arkadaşlar.
Karşılaştırmanın kazananı.
Kesinlikle.
Evet. Kesinlikle stok. Ben bir şey yapmadım. Fabrikadan böyle çıktı demek isterdim. Ama aracın kendi ses sistemini ben çok çok beğenmediğim için, ki benimkisi de boş paket. İki tane önde hoparlör var. Onlar da 40 watt bile değiller büyük ihtimalle. Ne mıknatısları güçlü, ne bobinleri iyi. Yani teyp
de sendeki boş paket ya, onun evet, da farkı var normale göre.
Tek satır teyp var bende. Şimdi mesela burada büyük ihtimalle paket farkı etmeksizin hepsinde ekran var mı?
Hepsinde var olması lazım.
O zaman şimdi ne yapalım? Sürüşlere geçelim.
Evet, hem iç mekana geçelim yavaş yavaş hem de sürüşleri alalım kısa kısa. Evet, yazı tura attık. Enes kazandı. Burak'tan önce deneyimleme şansı elde etti. Evet Enes, şu anda makyajlı Clio 5'in içerisindesin. Ne düşünüyorsun? İlk izlenimini alalım.
Abi iç dizayn efsane olmuş. Yani gerçekten iyi görünüyor.
Abi merhabalar.
Merhaba. İkinci pilotumuz.
Evet. Bu araba çalışıyormuş dediler şu an.
Evet, şu anda çalışıyor. Elektrikli modda çalışıyor ve hiçbir şey duymuyorsun değil mi? Bazen ben de
hiçbir şey duymuyorum. Unutuyorum. Start stop nerede?
Erken oturdun ama olsun diyorum. Fren deneyeyim mi?
Deneyebilirsin.
Çok iyi. Değil mi?
Müthiş.
Vallahi çok başarılı. Yani çok hoşuma gitti.
Şu anda çok keyifli geliyor. Şöyle bir gaza azıcık yükleneceğim. Elektrik tahriğini kesinlikle hissettiriyor.
İstediğin performansı anında sana sunuyor değil mi?
Evet, evet, evet, evet, evet.
Hani bir Clio kullanıcısı olarak bu beni çok memnun etti. Ani hızlanışı da çok iyi. Hatta son bir kez hızlanıp sırayı Burak'a devredebilirim.
Sabırsızlıkla bekliyor zaten.
Bak abi beni geri itiyor şu an ya.
Müthiş yorum. Ben hemen, madem Mustafa çekiyor,
düz yolu bulmuşken. Fren performansı gerçekten çok güzel.
Ben çok ani fren yapmadım ama güzel yani yaptım ki, yok güzel, güven veriyor arabaya.
Aslında senden çok fazla gücü almıyor. Eko modunda evet, dahi güzel bir performans sunuyor sana.
Bakalım,
tabii ki
ESP müthiş. Yok, devreye girmedi.
Barış ne haber?
Bir tık korkuyor.
Bir daha bana araba vermeyecek test için. Bu zaten ilk ve son videomuzdu sanırım.
3 dediğimde.
1, 2, 3. Tam 10 saniye. En üst donanım seviyesinde olduğumuzu hatırlatarak, yani S1 Alpine donanım seviyesini kullandığımızı hatırlatarak bize neler var, neler sunuyor onlardan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kere sürücünün hemen önünde 7 inçlik dijital gösterge ekranımız var. Bu ekran en alt donanım seviyesinden, yani giriş seviyesinden en üst pakete kadar standart olarak sunuluyor. 10 inçlik dijital göstergeyi de bizim kullandığımız S1 Alpine donanım seviyesinde opsiyon olarak tercih edebiliyorsunuz. Onun dışında ortadaki multimedya ekranı sanki bir akıllı telefonmuşçasına dikey olarak konumlandırılmış. Tabii ki bu makyaj öncesi kasada da vardı. Bunda da hala devam ediyor. Multimedya ekranımız da normalde 7 inç olarak geliyor. Giriş seviyesinde hariç, giriş seviyesinde sadece monokrom küçük bir ekran var, küçük bir panel var. Onda da radyoyu kontrol etmek için. Ama onun haricinde diğer üstlerinde Evolution, Tekno ve S1 Alpine donanım seviyelerinde 7 inçlik olarak geliyor. Clio'da her zaman, eski Clio'larda lafı geçerdi, esprisi yapılırdı arka koltukların manuel olmasıyla ilgili. Artık makyajlı Clio 5'te önde ve arkada tek dokunuşlu otomatik camların olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında yağmur sensörü, eko modu gibi özellikler giriş seviyesine itibaren sunuluyor. Onun dışında giriş seviyesine itibaren sunulan diğer özellikler otomatik yanan farlar, LED Pure Vision ön farlar. Bu iki özellik de giriş seviyesine itibaren standart olarak sunuluyor. Ama otomatik uzun kısa far seçeneği ise giriş seviyesinden itibaren yok. Sadece Tekno ve Alpine paketinde bir paket kapsamında tercih edilebiliyor. Güvenlik tarafına baktığımızda ise arka disk frenler mevcut bizim aracımızda, ama ilk iki donanım seviyesinde kampana frenler bulunuyor. Arkada Tekno'dan itibaren disk frenler mevcut. Geri görüş kamerası Evolution paketinden itibaren standart. Giriş paketinde öyle bir donanım yok. Evolution'dan itibaren standart olarak sunuluyor. Arka park sensörü de giriş paketinde bulunmuyor. Onun dışında Evolution'dan itibaren standart olarak sunuluyor. Hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, sürücü ön ve yan hava yastıkları da yine standart olarak sunulan özellikler. Clio'da perde hava yastıkları hala sunulmuyor. Bu güvenlik açısından biraz soru işareti oluştursa da genel olarak güven verdiğini, B segmenti ortalamasında güven veren bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Peki Clio diyoruz, full hibrit diyoruz. Gelelim bu otomobildeki hibrit sistemin alameti farikasına. Öyle ki Clio baktığımız zaman normal 1.6 litre saf içten yanmalı motorlu bir otomobile göre, tabii ki aynı segmentte, %40 civarında bir yakıt ekonomisi vaat ediyor bu hibrit versiyonla birlikte. Bu hibrit versiyon kapsamında neler sunuluyor bizlere? Bir kere 1.6 litre atmosferik motorumuz var. Atkinson çevrimli, hibritler için oldukça uyumlu olan bir motordan bahsediyoruz. Baktığımızda bu hibrit versiyonda da bu kullanılıyor. İki tane elektrik motorumuz var. Biri küçük, biri büyük olmak üzere. Bir de şanzımanımız var. Bu kombinasyon bizlere toplamda 145 beygir güç, 205 Nm tork sağlıyor. Aracın fabrika verilerine göre 0-100 hızlanması 9.3 saniye. Ama biz Burak'la beraber denedik. Tabii ki ufak tefek yanılma payı olabilir ama düz bir zeminde sport modda 10 saniye elde ettik. Bilmiyorum, daha düşük elde edenler var mıdır bu konuda? Onun dışında yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi 4.2 litre olarak geçiyor fabrika verisinde. Ben elde ettiğim yakıt tüketimlerinde 60-80 ortalama, 35-36 km devam ettiğimde İstanbul, akıcı İstanbul trafiğinde 4.1 litre yakıt tüketimi gördüm. Eco modda hiç kasmadan elde ettim bunu. Eco modda biraz daha kasarak bunu 3 litrelere kadar düşürmek mümkün olduğunu düşünüyorum. Onun dışında otobanda 120-130 km saat hızla devam edersek, böyle normal sakin kullanımda 6 ile 6.5 litre aralığında bir tüketim elde etmek mümkün. Bunun da sebebi zaten hibritlerde her zaman söylediğimiz gibi elektrik motorunun verimliliğe çok fazla bir katkısı olmuyor yüksek otoban sürüşlerinde. Biraz daha performansa bizdeki Atkinson çevrimli motoru desteklemeye odaklanıyor. Baktığımız zaman buradaki elektrik motorlarından bir tanesi doğrudan benzinli motoru desteklemeye odaklanırken, yani büyük elektrik motoru, küçük elektrik motoru ise araçla ilgili kalkışlardan sorumlu, ki otomobil hibrit olduğu için direkt kalkışları, ilk kalkışı, ilk çalıştırmayı elektrik motoruyla yapıyor. Hatta geri vites de sadece elektrik motoruyla gidiyor. Yani normal baktığımızda şanzımanda bir geri vites yok. Geriye taktığınızda aracı siz elektrik motoruyla idare ediyorsunuz. Burada şarjım biter de elektrik motoru çalışmazsa diye düşünebilirsiniz. Bunlar ekstra şarj edilen bir araçlar değil. Tam hibrit versiyon. O yüzden zaten benzinli motor her zaman bataryayı şarj ediyor. Onda mutlaka bir enerji oluyor. Bu konuda herhangi bir kaygıya gerek yok. Bu otomobilde şanzıman biraz ilginç. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada herhangi bir kavramalı şanzımandan, CVT şanzıman, tek kavramalı, çift kavramalı herhangi bir şanzıman yerine kavraması bulunmayan böyle dog box dediğimiz dişlileri köpek dişine benzeyen, o yüzden bu şekilde adlandırılan ve genelde Formula 1 yarış araçlarında kullanılan, ki zaten Renault burada Formula 1 araçlarından esinlenen teknoloji olduğunu belirtiyor. Öyle bir şanzıman kullanılmış. Bu şanzıman 4 ileri vitesli bir şanzıman. O yüzden aracı kullandığınızda zaten vites oranlarının oldukça uzun olduğunu görüyorsunuz. Ki aracın son hızı zaten 180 km ile sınırlı. O yüzden burada Renault 4 ileri vitesli şanzımanın oranlarını oldukça uzun tutmuş. Onun dışında 6 ileri vitesli olarak da geçiyor. Ben onu tam olarak göremedim ama tahminim 2 viteste elektrik motorunda var. Elektrik motorunun yüksek hızlarda rahatça devreye girebilmesi için onda da 2 vites olduğunu, yani 4 artı 2 toplam 6 vites olduğunu tahmin ediyorum. Baktığımız zaman 4 ileri vitesli bir şanzıman olduğunu söyledik. Synchromesh bulunmuyor. Dogbox'larda şöyle, binek otomobillerde kullanılmamasının en büyük sebebi vites geçişlerinin çok sert olması ve tabii ki orada performans, ne kadar hızın önemli olduğunu biliyorsunuz Formula 1'lerde. Çok hızlı ve vites geçişlerinin sert olması, ama burada synchromesh bulunmuyor. İşte burada vites geçişlerinin zamanlamasını ikinci küçük elektrik motoru yapıyor. İki elektrik motorundan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Bir tanesi içten yanmalı motoru destekliyor demiştim. Bir tanesi de işte bu kalkış anında kalkışı yapmak, aracın çalıştırmasını sağlamak dışında şanzımana bağlı olarak şanzımandaki vites geçişlerinin zamanlamasını yapıyor. Bu da Dogbox şanzımanın Formula 1 araçlarındaki gibi sert olmasından ziyade daha yumuşak, zamanlı olmasını sağlıyor ki zaten aracı kullandığınızda hiçbir şekilde vites geçişlerinde aracın vites attığını hissetmiyorsunuz. Çok yumuşak bir şekilde sağlanıyor bunlar. Evet, gelelim en merak edilen konulardan bir tanesi olan fiyatlara. Tabii ki herkesin ekonomisini, bütçesini ilgilendiren en büyük detay burada yatıyor. Baktığımız zaman makyajlı Clio'nun fiyatları Equilibre adı verilen giriş donanım seviyesi ve tabii ki 1.0 SC 65 beygirlik motorla beraber 942.000 TL seviyesinden başlıyor. Oldukça geniş bir fiyat yelpazesi olduğunu söylemek mümkün. Zaten çok fazla seçenek de mevcut. Tabii ki bizim kullandığımız araç Tecno Espri Alpine donanım seviyesine sahip E-Tech Full Hybrid versiyon 145 beygir. Bunun fiyatı da 1.495.900 TL, yani ortalama 1.5 milyona yuvarlayabiliriz son zamlardan sonra. Tabii ki tarihimiz Mart'ın ortaları şu anda. Hatta Mart'ın sonuna yaklaşıyoruz. Nisan ayında izlerseniz bu fiyatlara tekrar zam gelebilir.
Evet, makyajlı Clio'nun hibrit versiyonunu Burak ve Enes'e kısa kısa kullandırdık. Siz de zaten videoda enstantaneleri gördünüz. Ben ikisine de şimdi sıra sıra şu soruyu yönlendirmek istiyorum. Clio 4 kullanıcısısın. Clio 5 makyajlı hibriti kullandın. Clio 5'e geçer miydin bu kısa deneyiminden sonra? Ne için geçerdin? Kısa bir görüşünü alayım.
Bir, tasarım benim için çok önemli. Bu da çok güzel. Ama şunun önüne bakınca diyorsun ki tamam, agresiflik direkt böyle gözüne çarpıyor. Çok hoşuma gitti. Özellikle piyano bilek detaylar var ya her yerde. Bir de arkadaki o stoplara piyano bilek ekledin mi benim için tamam. İki, içi çok güzel. Koltuk kavraması müthiş. İşte emniyet kemeri detayları, Fransa bayrağı, ekran kontrolü, butonların yerleşimi, direksiyon. Özellikle direksiyon daha hissi. Bunu fark ettim. Motor zaten yakıt tüketimi olarak daha avantajlı bizim arabaya göre. Ancak burada beni maalesef biraz fiyat düşündürüyor. Çünkü benim arabamın şu an piyasa değeri yaklaşık 560-600 bin lira civarı. Ben o zaman öyle aldım. Şu an 650 de olabilir, bilmiyorum ama bu arabanın fiyatı biraz beni tabii düşündürüyor. Üzerine nereden baksam 1 milyon lira koymam gerekiyor.
Tabii ki hibrit versiyon olduğu için evet, fiyatı biraz yüksek.
Geçer miydim? Bütçem olsa kesinlikle düşünebileceğim bir araç.
Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Ben bu teşekkür deneyim için de teşekkür ederiz ayrıca. Evet Burak, aynı soruyu sana da yönlendireceğim. Sen hatta biraz daha sert denedin.
Evet.
Biraz da korktum açıkçası çünkü.
Tesarımızı.
Arabada benim imzam var yani. Benim üstüme zimmetli. Ama kısa bir deneyim oldu ama güzel bir deneyim oldu. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şimdi ben birazcık da arabada performansa önem veren birisiyim. Ölçüm yaptık 0-100'ü 10 saniye civarında falan çıktı sanırım. Ben benim araçta 1-2 TC'yi 120'de 9.3 saniyeleri falan görüyorum. Şimdi performans olarak o yüzden beğenmedim diyemem. Sadece benim aracıma göre daha performanslı değil. Ve birazcık daha üst demir bantlarına çıktığınızda, hızınız biraz arttığında o tahrik yani turbolu aracın tarihi gibi birazcık sonra açılan bir tarih değil ya. Hı hı. Onun bir keyfi var.
Evet.
Ha, bir yandan da bende performans artısı olarak yansıyor. Şimdi bu arabanın tasarımını ben de beğendim. İç tasarımını da okeyim. Zaten YSN arabanın da bir güzelliği var. Ama tasarım da yeni zaten. Yani sadece yeni olması, gıcır gıcır olması insanı ilk etapta tavlar. Uzun vadede tasarımın güzelliği. Ben açıkçası performans için değil belki ama yakıt tüketimi için tercih edebilirdim. Ha, şunu diyeceksin. 1,5 milyon bu araba. 1,5 milyona sen madem biraz performans seviyorsun, başka araba aklına gelmez miydi? Şimdi benim aklıma 2020 model 1.3 TC gelirdi. 130 beygirlik olan.
Daha uygun fiyata.
Talisman yazılımıyla 160'a kadar onun yolu olur ve benim çok daha hoşuma gidebilirdi. Veya ikinci el bir CLA 200 bakabilirdim. 2014 model. İşte 100 bin kilometrelerde benzin otomatik.
Ama bu da ama sıfır. Nedir?
Eski arabanın tamir parasını mı ödeyeceksin? Yeni arabanın borcunu mu ödeyeceğim? Ben evet. Yeni arabanın borcunu ödememi birazcık daha seviyorum sanırım sorunsuzluk anlamında. Dolayısıyla olabilir miydi? Olabilirdi. Biraz deli anıma denk gelirse gidip bir CLA 200 alabilirim o fiyata.
Evet, teşekkür ederim senin de yorumların için. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoda hazır böyle Clio kullanıcılarımız varken farklı bir konsept yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videoları genelde abone olmayan kişiler izliyor. Onlar da abone olursa seviniriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.